kış iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Tabii biz Antalya'da olduğumuz için hala güneşin tadını çıkarabiliyoruz ama artık zihinsel olarak kış moduna girdik. Havalar genellikle kapalı ve soğuk. Bir süredir de gerek tembellikten gerek yoğunluktan podcast çekmeyi erteliyordum ama artık ilk sezonun son bölümüyle sizlerleyim. Bu bölümde konuyu zayıf olmak zorunda mıyım'a bağlayacağız ve bunun için öncelikle biraz obeziten bahsetmem gerekiyor. Konuya girmeden önce de şunu hatırlatmak isterim. Burada şişmanlık veya obeziteden bahsederken artık kilonun biraz da sağlığımıza olumsuz etkilerinin oluşmaya başladığı yerlerden bahsediyorum. Yani kişisel algılarımızın aslında şu an için bir önemi yok. Aslında şişmanlık hayatımızda hep vardı. Tarihsel kayıtlara baktığımızda 30 bin yıl öncesine kadar şişmanlıkla ilgili figürlerin, heykellerin yapıldığını görüyoruz ve ilginç bir şekilde şişmanlık ve obeziteye dair bakış açısı muhtemelen bugünkünden çok farklıydı. Çünkü şişmanlık doğurganlığın bir sembolüydü. Kadınlarda ideal kadını temsil eden bir figürdü. Bu sebeple şişman kadınlar genellikle doğurganlık ve güzellikle ilişkilendiriliyordu ve onlara bir tapınma hali vardı. Hipokrat'ın şişmanlığa dair çıkarımları var. Şişmanlarda ani ölümlerin daha sık görülebileceğinden bahsetmiş kendisi. Yahudilerin kutsal kitaplarından olan Talmud'da Haham Elazar'dan vücudundan yağların çıkarılmasıyla ilgili olarak hikayeler var. Yani günümüzdeki ilk aslında bariyatrik cerrahi operasyonlarına benzer bir yaklaşım olarak da görülüyor. Günümüze daha da yaklaştığımızda Michelangelo'nun eserlerinde işte mükemmel o İsa figürünün daha ince ve kaslı olarak zayıf edilirken tablolardaki kadın figürlerinin daha dolgun ve kıvrımlı olarak ifade edilmesinin bununla ilişkili olabileceği de düşünülüyor. Şişmanlık uzun yıllardır hayatımızda olsa da aslında dilimize girmesi, tanımlanması 17. yüzyıla kadar yok. İşte 17. yüzyılda bu obezite aşırı yağlılık olarak tanımlanıyor ve 18. yüzyıldan itibaren bu fazla kiloluğun sağlığı olumsuz etkileyen sonuçları fark edilmeye başladığından literatüre obezite ile ilgili daha fazla şey giriyor. Tabii bu noktadan itibaren obeziteye olan o eski bakış açısı da değişmeye başlıyor. Çünkü artık hayatımıza bir taraftan bilimle beraber estetik de giriyor. İşte korselerin kadınlar için satışa çıkması, işte bir Hollywood baskısı, bununla beraber paranın hayatımızın büyük bir kısmını kaplamaya başlaması. Çünkü özellikle sigorta şirketlerinin bu şişmanlara yönelik farklı politikalar geliştirmesiyle aslında bugünkü şişmanlık daha çok günümüzdeki algıladığımız hale gelmeye başlıyor. Peki obezite neden bu kadar büyük bir sorun? Şimdi 1970'lerde aslında dünya aşama 1 denilen bir dönemdeydi. Bu dönemde obezite prevalansı büyük ve gelişmiş ülkelerin çoğunda %5'in altındaydı. Kadınlarda biraz daha yüksek olabiliyordu. Yine çocuklardaki obezite sıklığı çok düşüktü. Türkiye'de bu yıllarda aşama 1 denilen dönemdeydi. Ancak 1998'e geldiğimizde Dünya Sağlık Örgütü bir rapor yayınlıyor ve bu raporda obeziteden bir salgın olarak bahsediyor ki bu salgın terimi bugün hala obezitenin ciddiyetini vurgulamak için kullanılır. Çünkü hem yetişkinlerde hem çocuklarda obezite görülme sıklığı çok hızlı bir şekilde artmaya başladı ve bunun için önlemler alınması gerektiği fark ediliyor. Son istatistiklerde bu hızlı obezite artışının önüne geçemediğimizi, artık dünyadaki fazla kilolu kişi sayısının 2 milyarı aştığını ve bugün aşama 3 denilen aşamaya geldiğimizi söylüyor. Ki 1980'den bu yana birçok ülkede ki bunun sayısının 70'ten fazla obezite prevalansının ikiye katlandığı bildirilmiş. Tabii biz de Türkiye olarak bundan geri kalmış değiliz. Çok ciddi bir fazla kiloluk ve obezite problemiyle mücadele halindeyiz. Obezitenin bir problem olmasının en büyük nedenlerinden birisi aslında hükümetler için sağlık harcamasını büyük bir ölçüde arttırması ve yaşam süresini kısaltmasından kaynaklanıyor. Örneğin 2050'ye kadar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm sağlık harcamalarının %14'ünün obeziteye ayrılması bekleniyor. Ayrıca 52 ülkede fazla kilonun diyabete ayrılan tedavi maliyetlerinin %70'inden, kardiyovasküler hastalıklara ayrılan maliyetlerin %23'ünden, kansere ayrılan maliyetlerin ise %9'undan sorumlu olması bekleniyor. Yani burada çok büyük paralardan ve çok büyük yüklerden bahsediyoruz. Yani aslında teorik olarak sadece zayıf kalarak bu harcamaların önüne geçebiliriz. Tabii yaşam ömrü de demiştik. Yani OECD ülkelerinde bu fazla kilonun yaşam beklentisini 2,7 yıl azaltacağı da öngörülüyor. Tabii obezite neden problemmiş deyince sanki böyle işte devletler, sağlık kuruluşları bazı hesap kitaplar yapıyormuş ve işte bir arka planda bir şeyler olup bitiyormuş gibi. Ama aslında dünyamız bu fazla kilolu fark etmeye ve buna adapte olmaya başlamış bile. Mesela Britanya'da ulusal sağlık sistemine göre bu obez hastaların gereksinimleri için 7 milyon sterlin daha harcanmış. Çünkü işte daha büyük yataklara, sedyelere, daha büyük tekerlekli sandalyelere, farklı ekipmanlara ihtiyaç var. Ambulanslar bunlardan biri mesela. Obez hastalara da hizmet verecek şekilde tekrar tasarlanmaları gerekmiş. Yine bu uyumla ilgili ilginç örneklerden birisi Yankee Stadyumu'yla alakalı. Bu stadyum 2009'da tekrar açılmış, bir restorasyon görmüş. Ancak ilk açıldığı 1923'teki haline göre 4000 koltuk daha az içeriyormuş. Çünkü insanlar daha büyüdükleri için daha geniş koltuklar koymak gerekmiş stadyuma ve işte eski koltuklar 18-22 inç arasında değişirken yeni koltuklar 19 ile 24 inç arasında değişiyormuş. Ama bizler için yani sıradan vatandaşlar, bireyler için obezitenin neden bir problem olduğu biraz daha farklı. Çünkü doğrudan sağlığımızı bozuyor. Tek tek riskteki artış oranlarından bahsetmeyeceğim ama şimdi obezitenin ilişkili olduğu sağlık problemlerini size bir saymak istiyorum. Obezite bir kere ölüm, artmış ölüm sıklığıyla ilişkili. Yüksek tansiyonla ilişkili. Kan yağlarının artışıyla, HDL kolesterolün azalışıyla ilgili. Şeker hastalığıyla, tip 2 diyabetle ilgili. Koroner kalp hastalığıyla, inmeyle, felçle, safra kesesi hastalıklarıyla, karaciğer hastalıklarıyla, böbrek hastalıklarıyla, kemik hastalıklarıyla, osteoartrit gibi eklem hastalıklarıyla, uyku apnesiyle, solunum problemleriyle, birçok kanser türüyle, doğurganlıktaki azalmalarla ilişkili, gebelik sürecindeki problemlerle ilişkili, depresyon, anksiyete ve bazı zihinsel ve mental bozukluklar gibi hastalıklarla ilişkili, sırt ağrıları ve fiziksel hareketlerde zorlanmalarla ilişkili. Tabii doğal olarak bununla olunca yaşam kalitesinde düşmeyle ilişkili ve son yıllarda yaşadığımız Covid salgınını düşündüğümüzde Covid'in etkilerinin obez bireylerde daha kötü olduğunu gördük. Yani aslında enfeksiyon hastalıkları için de önemli bir risk faktörü obezite. Olaya tersten baktığımızda ise mesela bugün işte bariyatrik cerrahi dediğimiz olay var ya, kişiler bir anda zayıf oluyorlar yani midelerine, bağırsaklarına yapılan cerrahi operasyon sonucunda. Bu kişilere baktığımızda bu risk faktörlerinin önemli ölçüde azaldığını görüyoruz. Yani şeker hastalarının şekerinin önüne geçildiğini görüyoruz tip 2 diyabetliler üzerinde bakarsak. Yani zayıf olmak bizim için büyük bir avantaj gibi duruyor. Ama peki obezite neden böyle bir etki yapıyor? Bunun için öncelikle biraz bir yağ dokumuzu tanımamız gerek. Neden yağ dokusunu tanımamız gerekiyor? Çünkü fazla kiloluk veya obezite dediğimiz şey aslında vücudumuzdaki yağ dokunun aşırı birikimidir. Hastalığın tanımı budur. Bununla beraber biz obezite tanısını koymak için beden kütle indeksini kullanırız. Birçoğumuz duymuşuzdur. Ağırlığı boy uzunluğunun karesine bölüyoruz ve bunun 20-25 arasında olması normal düşük riskle ilişkiliyken 20-25'i geçip 25-30 arasında olması artmış risk ve 30'un üstünde olması artık yüksek risk ve obezite olarak tanımlanıyor. Tabii beden kütle indeksi demişken bir ufacık da beden kütle indeksinden bahsedelim. Aslında obezitenin tanısını koymak için beden kütle indeksi çok da doğru bir yaklaşım değil. Çünkü dediğimiz gibi obezite vücuttaki yağ dokusunun aşırı artışı ancak BK'yı bu yağ dokusunu ölçen bir indeks değil. Bununla beraber tarama aracı olarak kullanımı oldukça güvenilir ve hala tüm dünyada yaygın olarak kullanılan bir indeks. Peki nereden çıktı bu beden kütle indeksi? Aslında 1970'li yıllarda hem Amerika'da hem de İngiltere'de bir araştırma grubu kuruldu. Bu araştırma grupları ölüm istatistiklerine dayanarak işte bu beden kütle indeksine baktılar ve en az ölüm riskinin işte bu bahsettiğim 20-25 aralığında olduğunu ve 30'un üstünde olmanın da çok artmış riskle ilişkili olduğunu gördüler ve biz BK'yı hayatımızda artık bu obezite tanısındaki risk faktörünü görmek için kullanmaya başladık. Peki niye hala beden kütle indeksini kullanıyoruz? Yani bu 1970'te çıkan şeyi mi kullanacağız diye düşündüğümüzde durum pek öyle değil. 2017'de yine bir çalışma var. Küresel hastalık yükü çalışması diyebileceğimiz bir çalışma. Bu çalışmada 1990 yılından bu yana insanların maruz kaldığı 84 farklı risk faktörü incelenmiş. Ölüm ve engelliliğe göre ayarlanmış yaşam yılları açısından bakıldığında beden kütle indeksi hep ilk 5 risk faktörü arasında yer almış. Yani en tehlikeli 5 risk faktörü arasında yer alıyormuş. Bu sebeple BK'nın aslında bir tarama aracı olarak kullanılması oldukça güvenli. Ama belki bugün bu risk aralıklarının da gözden geçirilmesi gerekebilir. 2016'da Danimarka'dan bir çalışma geldi. Bu çalışma en düşük ölüm riskiyle ilişkili BK'yı saptamayı amaçlıyordu. ve 3 farklı kohorttaki veri seti kullanıldı. Ve araştırmacılar şunu gördü. En düşük riskle ilişkili BK'yı 1976 yılında 23,7 iken bugün 27,2'ye çıkmış. 3,3 puan artmış. Yani aslında 60 risk grubuna girse de insanlar en düşük ölüm riskine sahip grupta yer almışlar. Yani bu açıdan beden kütle indeksini tekrar bir gözden geçirmek ve belki de yeniden sınıflandırma yapmak daha doğru bir yaklaşım olabilir gibi duruyor. Aslında beden kütle indeksiyle ilgili de konuşabileceğimiz çok şey var ama artık yağ dokusuna geçelim diyorum. Yağ dokumuz çok ilginç bir yapı. Yani hala daha bugün sırrı çözülebilmiş bir yapı değil aslında. Bilimsel literatürdeki ismi adipoz doku olarak geçiyor. Ve ben yağ doku hakkında bir şeyler okumaktan acayip bir keyif alıyorum. Çünkü yağ dokumuz aslında aklımıza geldiği gibi içerisinde sadece yağın biriktiği bir yapı değil. Yağ dokusunun içinde bağışıklıkla ilgili hücreler var. Bazı protein yapılar var. Yağın etrafını saran matris dediğimiz yapındaki değişimlerin sağlığımızı etkilemesiyle ilgili bir oluşum var. Vücudumuza salgıladığı birçok hormon var, protein yapı var. Vücudumuzdaki enerji harcaması üzerine, iştah üzerine, diğer organların sağlığı üzerine birçok metabolizm olayda söz sahibi yağ dokusu. Vücudumuzda temelde 3 çeşitte yağ dokusu var. Beyaz yağ doku, kahverengi yağ doku, bej yağ doku. Ama bunların haricinde işte kemikteki sarı yağ doku, işte kalbin etrafındaki epikardiyal yağ doku, böbreğin etrafındaki yağ dokular, işte pembe yağ doku denilen bir yağ dokusu üstüne de araştırmalar yürüyor gibi. Birçok farklı yağ deposu var ve bu yağların bulunduğu yer, çeşidi, türü hepsi farklı şekilde vücudumuzdaki metabolizma üstünde söz sahibi. Ancak obezite deyince bizim için aslında risk oluşturan en önemli şey beyaz yağ dokunun aşırı bir şekilde birikmesi oluyor. Bu beyaz yağ doku hem derimizin altında bizi sarmalayan hem de organlarımızın ve karnımızın etrafında biriken yağ dokusu. Yani göbek dediğimiz şey aslında bu beyaz yağ dokusundan ibaret çoğunlukla. Ve vücudumuzdaki yağ dokularının sağlıklı bir şekilde hem sayı olarak artmaya hem de hacim olarak artmaya ihtiyaçları var. Ancak pozitif enerji dengesi durumunda, yani sağlıksız diyetlerle beraber vücut ağırlığımız arttıkça, yağ birikmeye başladıkça yağ dokumuz sağlıklı bir şekilde büyüyememeye başlıyor. Aslında obezitenin tehlike oluşturması bu tek cümleyle özetlenebilir yani. Yağ dokusunun sağlıksız bir şekilde büyüyememesi. Çünkü yağ dokusu sağlıksız bir şekilde büyüyemediği zaman yağ dokusunun içerisindeki immün hücrelerin, bağışıklık hücrelerinin kompozisyonu değişiyor. Yağ hücrelerinin etrafındaki ekstrasörler matris yeterince büyüyemiyor. Adipoz dokudaki artışa kıyasla damarlar bu büyümeye yetişemiyor. Yeterli oksijeni alamıyor adipoz doku ve sonucunda adipoz doku hücrelerimiz yavaş yavaş nekroza, fibroza uğruyorlar. Ölmeye başlıyorlar yani. Salgıladıkları, vücuda salgıladıkları hormon profili değişiyor. Yağlar daha çok damarlarımızda birikmeye başlıyor. Organlarımızın etrafında birikmeye başlıyor. İnflamasyon yayılıyor vücudumuzda ve tüm bunların sonucunda biz metabolik hastalıkların oluşumunu aslında tetiklemiş oluyoruz. Gerçekten de bazı deneysel çalışmalarda adipoz dokunun sağlıklı bir şekilde büyümesi sağlandığında, yani sınırsız bir büyüme imkanı elde ettiğinde adipoz doku gerçekten de metabolik sağlık açısından bir risk oluşturmadığı gözlenmiş. Kahverengi yağ dokusunun etkisi ise aslında tam tersi. Bu yağ dokuları çok fazla mitokondri içerdikleri için renkleri daha koyu renkte ve hani yağ yakmak falan diyoruz ya, aslında bu kahverengi yağ dokusunun işlevi yağ yakmak. Yağı alıp harcayıp yani enerji oluşturup vücudumuzda ısı oluşmasını sağlıyorlar ve bu şekilde biz aslında yağ kaybediyoruz vücudumuzdan. Bunu fark eden araştırmacılar da bu kahverengi yağ dokusu üstüne obezite tedavisi üzerinde bir ilgi göstermeye başladılar. İşte kahverengi yağ dokusu naklinin yapıldığı çalışmalar var. Kahverengi yağ dokusu miktarının arttırılmaya başladığı çalışmalar var. Bazı diyetsel faktörlerle, bazı uyaranlarla yağ dokusunu aktive ederek yağ yakımını biz arttırabiliyoruz. Bununla beraber kahverengi yağ dokusu henüz demeyelim de vücudumuzda çok da fazla bulunmadığı için bu etkiler böyle çok büyük değil şu anda ama çalışmalar sürüyor. Bej yağ doku ise tam bu iki türün arasında yer alıyor. Yani beyaz yağ doku hücrelerimizin bazı besin öğeleri sayesinde, bazı diyet uygulamaları sayesinde veya dışarıdan uyaranlarla kahverengi yağ dokuya benzer bir yağ dokuya dönüşmesi ve yağ yakımını arttırıcı etkiler göstermesi, daha doğrusu gösterdiği yağ türü olarak sınıflandırabiliriz. Yine beyaz yağ dokunun bu kahverengi yağ dokuya benzer bej yağ dokuya dönüştürülmesi olayının arttırılması da bir obezite tedavisine yaklaşım olarak görülüyor bugün ve üstüne deneysel araştırmalar sürüyor. Yani yağ dokusu aslında oldukça kompleks bir yapı ve anlaşılması ve bu olayların çözülmesi çok güç. Yani işler öyle bir noktaya geldi ki herhalde bugün işte liposuction çok meşhurdu bir ara. Belki işte insanlar vücudundan yağ aldırmak yerine yağ nakil ettirir bir hale gelecekler kilolarından kurtulmak için. Yani çok heyecanlandırıcı gelişmeler oluyor. Bir araya şöyle bir şey de sıkıştırayım. Yani şimdi biz obezitenin işte dakikalardır neden bir problem olduğunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Dünyada şöyle bir grup da var ki yağ aktivistleri diyelim bunlara. Yağın vücuttaki fazla yağın obezitenin bir problem olmadığına insanlara dikkat çekmeye çalışıyorlar. Aslında amaçları daha çok ayrımcılığa uğramamak için yani kiloyla ilişkili ayrımcılığın önüne geçmek için ama bunların bazı tıbbi yöneticileri birçok sempozyuma ve kongreye katılıyormuş ve aslında bilime inanmadığını söyleyen bazı garip açıklamalar yapıyormuş ve sloganları da böyle işte biz küreyiz, dolgunuz, bize alışın, biz varız tarzında böyle enteresan bir oluşum da var. Obezite ile ilgili ilginç bazı fizyolojik şeyler de var. Yani buna mesela literatürde obezite paradoksu deniliyor. Bu obezite paradoksu da şu. Siz aslında kiloluysanız hastalıkların size olan etkisi de daha az olabiliyor. Yani ne demek istiyorum? Bu neden bir paradoks? Yani mesela diyelim ki siz fazla kilolusunuz, bir obezite sınıfındasınız. Bu sizin hastalıkları yakalanma riskinizi arttırır. Önemli bir risk faktörü. Ama bununla beraber obezseniz bu hastalıklardan kurtulma ihtimali de daha yüksek oluyor. Çok zayıf bir kişiye kıyasla. Zayıf kişiler bu kronik hastalıklara yakalandıklarında onlara olan etkisi hastalığın daha ağır olabiliyor. Yani bu sonuçlar işte tip 2 diyabet hastalığı için, bazı kanser türleri için, kemik erimesi için, işte nörolojik hastalıklar için, bazı kardiyovasküler hastalıklar için yani birçok farklı hastalık grubunda gösterilmiş. İş böyle olunca tabii medyada bunun bayağı bir suistimal etmiş. İşte hiç boş durmamışlar. İşte fazla kilolu olmak hayatınızı uzatabilir. İşte diyetten korkuyor musunuz? Korkmayın. Zaten şişmanlar daha uzun yaşıyorlar. Yani aldığınız bir ekstra pound, kilo daha düşük ölüm riskiyle ilişkilidir gibi olayı bambaşka yerlere çekmişler. Yani tabii bu yani şişman olalım, hastalıklardan korunalım anlamına gelmiyor tabii ki. Yani konuşulacak çok şey var ama bu bölümün konusu bu değil. Yani ben daha çok şuraya gelmek istiyorum o zaman. Zayıf olmak sağlıklı olmak demek mi? Zayıf olmak sağlıklı besleniyorum anlamına gelir mi? Yani aslında hayır. Zayıf olmanız her zaman sağlıklı olduğunuz anlamına gelmez. Yani zayıfken de vücudunuzdaki yağ dokusu fazla olabilir veya yağ dokunuz disfonksiyonel hale gelmiş olabilir. Ya ben zayıfım ama göbeğim vardaki o göbek aslında sizi insülin direnci veya bazı metabolik hastalıklar için risk grubuna sokmuş olabilir. Veya zayıfsınız ama sık sık fast food tüketiyorsunuz. Şekerli içecekler, sodalar, gazozlar içiyorsunuz. Diyetinizin inflamatuar potansiyeli yüksek, glisemik indeks yüksek gibi. Bu da metabolik profilinizin kötüleşmesine neden olabilir diyor çalışmalar. Yani ben zayıfım demek de aslında o zaman beslenmemle ilgili de sıkıntı yok zaten. Zayıfım ben yani her şey normal demek geçerli bir yaklaşım olmuyor. Yine bunun önemli bir örneği karaciğer yağlanması aslında. Karaciğer yağlanması bugün çok hızlı bir şekilde görülme sıklığı artan bir hastalık. Ve bu hastalık üzerine çalışan özel bir grup var. Bunlar da zayıf grup. Yani zayıf kişilerde görülen bir karaciğer yağlanması var ki hastalık görülme sıklığının işte %20-23'üne kadar olabileceğini söyleyen çalışmalar var. Ve bunun neden böyle olabileceği araştırılıyor bugün. Bu da bizi tekrar yani sağlık pardon zayıf olsak da dikkat etmemiz gereken şeyler olduğunu düşündürüyor. Bunun tersi de doğru. Daha doğrusu tersi de mümkün olabilir. Yani şişmansanız bu da her zaman sağlıksız olduğunuz anlamına gelmez. Hatta literatürde böyle bir grup var. Yani metabolik olarak sağlıklı obezite olarak sınıflandırılan bir obezite türü var. Yani bu ne demek? İşte beden kütle indeksiniz 30'un üstünde ama mesela tansiyonunuz yüksek değil. Kan şekeriniz, kan yağlarınız normal gibi. Yani tanım değişebilse de kriterler açısından temel mantığı bu. Ama ne olursa olsun yani obezitenin şişmanlığın sağlıklı olarak düşünülmemesi gerektiği söyleniyor. Çünkü bu sağlıklı olma durumu aslında geçici olabilir ve elinde sonunda siz bir hastalıklara yakalanabilirsiniz bu yağ dokunuz sebebiyle deniyor. Mesela örneğin bir çalışmada metabolik olarak sağlıklı obezler 10 yıl takip edilmiş ve bu kişiler metabolik olarak sağlıklı olsalar dahi kardiyovasküler olay gelişme riskinin %24 arttığı gözlenmiş. Yani aslında her bölümde ifade ettiğim gibi sayılara çok takılmamak gerekiyor. Yani zayıf olmak, kilolu olmak her zaman sağlıklı veya iyi beslendiğiniz anlamına veya sağlıksız veya kötü beslendiğiniz anlamına gelmeyebilir. Her zaman her şekilde bazı faktörlere dikkat etmemiz gerekiyor. Peki ne kadar zayıf olmalıyım? Şimdi eğer bir kilo probleminiz varsa, artık sağlığınız bozulur hale gelmiş ise ve doktorlarınız, diyetisyenleriniz size artık bir diyet tedavisi almaya yönlendirmişse aslında ilk hedefinizin klinik çıktılar açısından %5 ile 10 ağırlık kaybı olması yeterli. Çalışmalar gösteriyor ki bu düzeyde ağırlık kaybı kan şekerinde, kan yağlarında, tansiyonda iyileşmeler sağlayabiliyor. Aynı zamanda hareket kabiliyetini arttırıyor ve yaşam kalitesini iyileştiriyor. Örneğin %5 gibi çok ufak bir ağırlık kaybı dahi glikoz değerleriyle ilişkili olarak tip 2 diyabete gidişini kişinin %58 kadar azaltabilmiş. Hatta şöyle ilginç bir bilgi de var bu çalışmada. Ağırlık kaybı arttıkça risk azalıyor tabii ama mesela 10 kilogramın üstüne çıkmak ağırlık kaybı açısından yani klinik parametrelerdeki iyileşmeyi çok daha ufak etkiliyor. Tabii bu başlangıçtaki kan değerlerinizin ne olduğu ile ilişkili olarak değişebilir. Yine örneğin 15 kilogram kadar bir ağırlık kaybı tip 2 diyabette hastalarda, obez hastalarda ilaç kullanımını bırakmak için yeterli olmuş. Yine başka çalışmalarda da bu %15 civarında ağırlık kaybı sağlamak birçok hastalık riskini önemli ölçüde azaltmış. Yani hedefiniz tığ gibi olmaktansa klinik parametreleri iyileştirecek ve daha kolay ulaşılabilir bir %5 ila 15 arasındaki ağırlık kaybını hedeflemek ve bunu sürdürmeye çalışmak olabilir. Yani aslında daha da akılcı duruyor yani. Eğer siz bu hedefi de sağlarsanız zaten sağlığınızda ve yaşam kalitenizde önemli bir gelişme elde edeceksiniz. Ve devamındaki süreç size kalmış olacak. Yani gerekli motivasyonu kendinizde bulursanız daha fazlası için çabalamanızda hiçbir sakınca yok. Tabii burada kişilerin beklentileri de çok önemli. Yani mesela ilginç bir çalışma var. Bu diyet tedavisi alacak obez hastalara soruluyor. Yani ne kadar bir kilo kaybını hedefliyorsunuz? 4 gruba ayrılıyor hedefler. 17 kilogramdan az kilo kaybı mesela hayal kırıklığı olarak sınıflandırılıyor. İşte 25 kilogram kabul edilebilir olarak sınıflandırılıyor gibi. Hastaların cevaplarına göre bunlar oluşturulmuş. Ve 48 haftalık tedaviden sonra hastaların %47'sinin ortalama ağırlık kaybı 16 kilogram. Yani hayal kırıklığı sınırlarının dahi altında. Bu çok üzücü gözüküyor ama bu hayal seviyesine ulaşamamalarına rağmen hastaların klinik faydaları elde etmeyi başarmışlar. Yani hastalar durumdan memnun değil ama aslında daha sağlıklı hale gelmişler. Çünkü yani klinik parametrelerden çok bildiğimiz gibi toplumsal değerler bunları belirliyor ve bunu biraz aşmak işimizi büyük ölçüde kolaylaştırabilir. Tabii ağırlık kaybını sağlamada bugün diyetler haricinde bazı farmakolojik yaklaşımlar, cerrahi yaklaşımlar da var. İnsanlar bunlardan da faydalanabiliyor. Çünkü %5 ila 10-15 ağırlık kaybını sağlamada bunlar da yeterince etkili olabilirler. Tabii biz genellikle diyet özelinde konuşuyoruz ve bölümlerimizi çekiyoruz. Diyetler işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Nasıl daha işe yarar hale gelirler? Bu diyetle kilo verenlerin ortak özellikleri nelerdir gibi birçok önemli konuyu önceki bölümlerimizde konuştuk. Sizleri de muhakkak bunları dinlemeyi bekliyorum. Gelelim o zaman yavaş yavaş sonuca. Yani belli ki obezite çok daha uzun yıllar gündemimizde olacak. Hatta veriler bize gösteriyor ki aslında beden kütle indeksimiz 1700'lerden bu yana sürekli artıyor. Bu artış eğilimi bugünlerde çok hızlandı. Yani mucize bir şey olmadıkça belki ne bileyim o şey zayıflama aşısıydı, bilmem ne terapisiydi, şuydu buydu falan bir şey çıkmadıkça biz bunu bir şekilde zor yoldan halletmek durumundayız. Şimdi o zaman ben zayıf olmak zorunda mıyım? Yani aslında hayır. Anlamlı bir ağırlık kaybı sağlamak zorundasınız demeyelim de hadi iyi olur diyelim. Peki şişman olursam sağlıksız olur muyum? Yani yine olmayabilirsiniz ama büyük ölçüde kendinizi risk grubuna sokmuş olursunuz. Çünkü eninde sonunda yağ dokusu bizim için zararlı olacak gibi duruyor. Yapmamız gereken şey en azından bugün hangi durumdaysak vücudumuzdaki yağ birikiminin önüne geçmemiz olacak. Çünkü zayıfsak da, kiloluysak da vücudumuzdaki biriken yağ dokusu bizim için bir risk faktörü. Çünkü henüz o miktarı belirleyebilmiş değiliz. Yani ne kadar kilo alırız? İşte kaç kilogram alırsam bunun üstü benim için zararlı olur. Belli bir rakamımız yok. Zayıflık için de öyle yani. Aşırı zayıflık da zararlı. Ama bunun da limitini sayı olarak bilmiyoruz. Bu bilmediğimiz için zayıf olmaya çalışmak veya kilo almamayı sağlamak en mantıklı yaklaşım. Kısaca hepimiz risk grubunda yer alıyor olabiliriz ve muhakkak bazı sağlıklı beslenme davranışlarını hayatımıza sokmamız gerekiyor. Ve başarıyı tartıda, rakamlarda aramamamız gerekiyor. Bu sebeple etrafımızda bize dayatılanların biraz ötesine geçmemiz gerekiyor. Biliyorum çok zor. Ve bu süreçte psikolojik yardımlar almak da çok önemli hale geliyor. Çünkü işte hepimiz sosyal medya kullanıyoruz ve burada bazı liderler var, fenomenler var. Bunlar işte işbirliği etiketi alabilmek için, hashtag'ini atabilmek için çok farklı şekilde bizi yönlendirebilirler. Üstünüze bir baskı hissedebilirsiniz. Yani onlar zayıf diye siz de çok zayıf olmak, çok güzel olmak zorunda değilsiniz. Yani bu toplumsal trendlerden ve sosyal medyadan kendimizi soyutlamak güç olsa da yani kendimizi bunlara kanıp sağlıksız veya kötü olarak etiketlememiz gerekiyor. Sadece başlangıç için atmamız gereken bazı adımlar var. Bunları atsak çok daha iyi bir hale gelebiliriz diye düşünüyorum. İlk sezonu da bu şekilde kapatıyorum. Benimle beraber olduğunuz için, desteğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. İkinci sezonda görüşmek üzere sevgili beslenme grupları.